16. kaset 2. yüz sayfa 626. Herkes gitti Vera. Beni Moskova'da bıraktılar. Yapayalnız kaldım. Moskova'da artık hiç kimse yok. Nereye çekilip gittiklerini kesin olarak bilsem peşlerinden gideceğim. Ama bilemiyorum Vera. Ben hepsinin yerini biliyorum Glassman dedim. Partiden atılanlar bir bir sürgüne gönderildiler. Hepsi bu. İşte ilk kez o zaman bir yerine basılmış gibi yüzü acıyla buruştu. Peki Vera, beni niçin sürmediler? Niçin yollamadılar beni de onlarla birlikte? Tüm arkadaşlarım kendilerine ihanet ettiğimi sanıyorlar. Ah Vera, sana anlatamadığım çok şey var. Arkadaşlarım kendilerine ihanet ettiğimi sanıyorlar. Gizli bir toplantıda onlara bazı bilgiler verdim. Troçki'nin her zaman yanında olduğum için karşıtçıların en önde gelen yoldaşlarıyla bir gizli toplantıda bugüne değin aldığımız sonuçları bildiren bir rapor verdim onlara. Bu raporu Troçki'ye de vermiştim. Ama ötekiler, Mirachkovski'nin dışındakilerin hepsi raporuma inanmadılar. Beni belki de döneklik korkaklıkla suçladılar Vera. Seni tanıyan hiç kimse seni ne döneklikle ne de korkaklıkla suçlayabilir. Olanaksız bu dedim. Birden boydan boya yüzünü bana döndü. Onlarsız ne yaparım ben Vera diye sordu. Birden titredim. Ona sarıldım. Saçma olduğunu bile bile yanında biz olduğumuzu, çocukları unutmaması gerektiğini, senin de burada, Moskova'da bulunduğunu söyledim. Bak Glassman dedim. Yakın arkadaşlarından Georgi Vasilievich de burada, Moskova'da, hem de önemli bir yerde, görevini sürdürüyor. Onu çağırmama izin ver. Kendisiyle oturup bol bol konuşursunuz. Sakın ha Vera dedi, senin adını duyunca bir şeyden korkmuşçasına. Vasilievich'i çağırma, onunla karşılaşmak istemem. Geçenlerde Nina'nın cenazesindeydi Vasilievich. Kendisine bakıyordum. Başını kaldırıp da bir kez bana baktığını sanmıyorum. O da tıpkı öteki arkadaşlarım gibi benim kendilerine ihanet ettiğimi, kendilerine verdiğim bilgilerin bir kopyasını da merkez komitesi üyelerine verdiğimi sanıyor. Vera'ya baktım. Derin acısı içinde sakindi. Ben, ah Vera dedim, niçin bana koşup olayı anlatmadın? Ters tepki yaratmasından çekindim Vasilievich dedi. Onu Nina'nın cenazesinde gördün mü? Gördüm Vera dedim ama görmemle yitirmem bir oldu. Mezarlığın kapısına kadar geldi sanıyorum. Çünkü Nina gömülürken orada yoktu. Orada olsaydı anımsardım. Kesin kes yanına giderdim. Hatta bir aralık Glassman'ı orada göremeyince kendi kendime Glassman töreni izleyemeyecek kadar acılı diye geçirdim içimden. Başka türlü mezarlık kapısından içeri girmeyip geriye dönmezdi. Keşke bu durumdan kuşkulanıp sizi ben ziyarete gelseydim. Vera bir süre konuşmadı. Kendisini inandırmıştı Vasilievich dedi. Arkadaşlarının kendisine bir hain gözüyle baktıklarına inanıyordu. Sürünme işini, burada kalışını başka türlü açıklayamıyordu. Bu düşünce mi gittikçe ona egemen olmaya başladı? Yoksa yalnızlık gittikçe koyu bir duman gibi üstüne çöktükçe mi bu düşünce kendisini sarıp sarmalamaya başladı bilemiyorum. Glassman sessiz bir insan olduğu için içinden geçenleri söylemezdi. Kendinden hiç söz açmazdı. Ah Vera dedim, Glassman katıksız bolşevik yoldaşlarımızdan biriydi. Bunu sana yinelemenin bir anlamı yok belki. Glassman'ın adını ettiği toplantıda ben de bulundum. Gerçekten de son derece önemli bir toplantıydı Vera. Eğer Glassman'ın verdiği rapora dayanarak karşıtçıların önde gelenleri doğru bir karar alabilselerdi, belki tüm bu yaşadığımız dramı yaşamayacaktık. Ancak üç kişinin dışında hiç kimse... Bunlardan biri Mirachkovski ve biri de Glassman'dı. Ötekini şimdi anımsayamıyorum. 15. kongreye bunca az bir zaman kala yeni bir yöntem izlemeyi düşünemedi. Bunu kongreden sonraya bıraktık. Ama Vera, hiç kimsenin aklından da kocanın Troçki'ye ve öteki karşıtçılara karşı ihanet ettiği ya da verdiği raporla böyle bir girişimin başını çektiği düşüncesi en küçük bir biçimde geçmemiştir. Birden sustum. Sanki şimdi ilk kez Glassman'ın gerçekten öldüğünü kavrar gibiydim. İntihar edişini. Vera, biliyorum Vasilievich dedi. Glassman en doğrusunu, görevinin gerektirdiğini yapmıştı. Peki onu sürmemelerini nasıl açıklıyorsun? Vera'ya koyu bir acı içinde baktım. Benim sürgüne gönderilme işimi nasıl açıklıyorsun Vera? Partiden atılma işimi? Vera nedenini kavrayamadığım bir biçimde bu soruyla birlikte birden boğuk boğuk ağlamaya başladı. Ah Vasilyeviç dedi. Tüm bu olanlar nedir anlamıyorum. Gerçekten anlamıyorum. Ülkemizi kalkındırmak için canla başla çalışacağımız yerde nedir bu kendi aramızdaki düşmanlık? Kendisine hiçbir yanıtta bulunmadım. Bir süre sonra ağlaması durulunca Glasman'ın nasıl intihar ettiğini şöyle anlattı. Bu konuşmamızdan 3 gün sonraydı Vasilyeviç. Hastalığım sürdüğü için eve erken dönüyordum. Eve heyecanla, korkarak geldiğim için daha kapıdayken başımı kaldırıp pencereye bakıyordum. İşte o gün Glasman'ın pencereden aşağıya doğru bakmakta olduğunu gördüm. Birden sevindim. Pencereden sarkarak bizim dönüşümüzü bekliyor diye geçirdim içimden. Hızla lojmanın merdivenlerini çıkarak kapının zilini çaldım. Anahtar vardı ama madem Glasman içerideydi, fakat açan olmuyordu. Birden paniğe kapıldım. Daha çok çalmaya başladım. Anahtarın bende olduğunu da unutmuş gibi kapı zilini sürekli çalmaya, kapıyı yumruklamaya başladım. Bir iki komşu çıktı. Onları görünce aklım başıma geldi. Çantamdan onlardan birinin yardımıyla anahtarı bulup kapıyı açabildim. İçeriye girdiğimizde Glasman pencerenin pervazı içinde yarı yarıya aşağıya sarkmış biçimde duruyordu. Gören birine sesleniyor ya da birine bakıyor sanırdı. Glasman diye haykırdım. Bu kez en küçük bir biçimde kımıldama bile olmadı. Koşup kendisine sarıldığımda birden kucağımdan yere kaydı. Pencerenin bulunduğu 4 parmaklık genişlikteki aralık kanla dolmuştu Vasilyeviç. Tabancayı daha sonra komşular buldular. Tek kurşunla intihar etmiş. Tam şakağından. Çocuklar gelmeden önce kendisini hemen hastaneye kaldırdılar. Ve işte sonra sanırım hepsi bu Vasilyeviç. Glasman'ın intiharı benim için bir uyarı oldu sanki. Sıranın bana gelmekte olduğunu duyarladım. Çevremde hava birdenbire yeniden kararmaya başlamıştı. Kapkara bulutların Temmuz ortalarına doğru yuvarlana yuvarlana toplanmakta olduğunu gördüm. Her şeye hazır olabilmek ve bir büyük yanlışlık yapmamak için alabildiğine kendime özen göstermeye başladım. Her şeye hazırlıklı olabilmek için tüm notlarımı toparladım. Bir yere gidecekmişim gibi hazırladım hepsini. Notlarımı, belgeleri ya da mektupları okuyamayacak kadar yorgundum. Bunu bir iki kez denemeye kalktım ama başaramadım. Hiç olmazsa belgeleri kronolojik bir diziyle derleyip toparlayabilmek için çaba göstermeliydim. Mektupların bazılarında tarih yoktu. İçeriğini okumam gerekiyordu. Ama okuduğum zaman bir tek şey anlamıyordum. Başım çatlayacakmış gibi ağrıyor ama bir türlü mektubun içeriğini ne zaman, nerede yaşadığımı ya da benimle ilişkili yaşanmışlığının tarihini bir türlü kavrayıp da bulup çıkaramıyordum. Sonunda hiçbir sonuç alamayacağımı kestirdiğim bu uğraştan caydım. Glasman'ın intiharını yoldaş Smirnov ve Mirachkovski'ye şu sözcüklerle bildirdim. Glasman intihar etti. Karısı Vera ile konuştum. Partiden atılma işini ve sürgüne gönderilme işini arkadaşlarına ihanet ettiği biçiminde yorumlanacağı kuşkusuyla bunalmış. Ama Vera kesin olarak bu düşüncenin kendisini intihara sürükleyip sürüklemediğini bilmiyor. Tüm dostları gidince Moskova'da yapayalnız kalışının kendisine kötü, şifasız bir hastalık gibi çöktüğünü söylüyor. Ben de burada, Moskova'da yani, ne yapmam gerektiğini kesin biçimde kestiremiyorum. Sizi özledim. Georgi Vasilyeviç. İlk yanıt Nikitich Smirnov'dan Tiflis'ten geldi. Yoldaş Georgi Vasilyeviç. Yoldaşımız katıksız Bolşevik Glasman'ın intiharı olayını derin bir acıyla öğrendik. Karısı Vera'yı ve çocuklarını bizim için de kucakla. Ne yapman gerektiğini bilemediğini söylüyorsun. Hiçbir şey yapman gerekmiyor. Sinirlerine hakim ol, o kadar. Yakında daha geniş yazmak umuduyla seni kucaklıyoruz. Mirachkovski'den gelen yanıt şöyleydi. Uluslararası Komünist Bürosu'na bazı belgelerin aktarabilmesi için hızlı, yoğun bir çalışmanın içindeyiz. Son geceki konuşmalarımızı bir daha anımsamanı istiyorum senden. Seni kucaklıyoruz, ben ve karım. Mirachkovski'nin Glasman'dan hiç söz açmamasına şaşırdım. Ama birkaç gün sonra annem birinin bana verilmek üzere bir mektup bıraktığını söyledi. Mirachkovski'den geliyordu. Yoldaş Georgi Vasilyeviç Butov diye başlıyordu mektup. Glasman'ın intihar olayı sinirlerini sarsmamalı. Nina'nın ölümü ve orada Moskova'da yalnız kalışınız. Bunların başımıza gelebileceğini biliyorduk. Nasıl karşı koyabileceğimizi de biliyoruz. Glasman'a gelince kendisiyle seninle konuştuğum gibi konuşmuştum daha önce. Kendisine kızgınım. Bir Bolşevik edilgenliği böylesine kolay, buyur edercesine kabul etmemeliydi. Bir ölünün ardından ağır sözcüklerle konuşmak istemiyorum. Çok ama çok kırgınım kendisine. Bu yenilgisini anlamakta güçlük çekiyorum. Ama bu katıksız Bolşevik'in özveriyle nasıl yaşadığını düşündükçe de zaman zaman duygulanmaktan kendimi alamıyorum. Glasman'lara uğra, evde ne belgeler varsa topla. Vera'nın bu konuda sana zorluk çıkaracağını sanmıyorum. Bu sıralarda bir yazı da ona göndereceğim. Şimdi seni yeniden uyarmak istiyorum. Önce Sklyanski, sonra Sermux, Poznanski ve Glasman. Şimdi daha dikkatli olman gerekiyor. Daha çok iç savaşta Troçki ile birlikte onun treninde görev alanların bir bir tuzağa düşürülmeye başlandığı apaçık ortada. GPU ajanlarının sana kurulacak tuzağa düşmemeye özen göstermekle yükümlüsün. Troçki'nin yanlışlıklarının bize neye patladığını, bu olaylar dizisi kadar hiçbir şey belki de daha açık gösteremez. Tüm iç savaş devrimci sekreteryasının başına bu çorapların örülmesi boşuna değil. İşi nerelere kadar uzatmak amacında olduklarının ilk belirtisi olarak yorumluyorum bu girişimleri. Bizim gibi sürünmeyip sizi böylesine el altında bulundurmalarının öteden beri akıllıca düzenlenmiş tuzağına bir bir düşmeye başlanıyor. Tüm varsayımları gözeterek elindeki belgeleri bir an önce iyice saklamanı öneriyorum. Belli bir süre sonra Uluslararası Komünist Büro'ya bu belgelerin tümünün aktarılmasını gerçekleştireceğiz. Gerçi bu büroda sorunu şimdiden Troçki-Stalin sürtüşmesi biçiminde almaya başladı ama üstelemeli çalışmalarımız sonunda kendini bu yanılsamadan kurtarıp sorunun kaynağına inebileceğine güveniyorum. Kuşkusuz bu konuda en büyük zorluk Troçki'den geliyor. Tek tek büro üyeleriyle olan yazışmalarında onların kafasını iyice bulandırıp sorunu bireysel bir yapıya dökmeye başladı. Ne yazdınsa, elinde ne varsa ya da sana yazılmış olan tüm devrimle ilgili yazıları, belgeleri, anıları şu bundan, öteki falancadan daha önemli kaygısına kapılmadan toparla, hiçbir şeyin gitmemesini sağlamalıyız. Yazma olanağın varsa yaz. Sendeki tüm belgelerin ne zaman, nasıl bana aktarılabileceğini henüz bilmiyorum. Ama sen hazırlıklı ol. Seni kucaklıyoruz Georgi Vasilievich Butov. Seni gelecek kuşakların ilk proletarya devletinin kuruluşunda gösterdiğin Bolşevik çabalarından ötürü kıvançla kucaklıyoruz. Hoşça kal. Glasman'larda hemen hemen belge adına pek bir şey bulamadım. Bir belge değildi belki ama Glasman'ın kolej diploması aldığı gün anne ve babasının ortasında çektirdiği gençlik, belki de ilk çocukluktan çıkış yıllarına rastlayan resmini Vera'dan aldım. Geniş gülümsemesi içinde mutlu bir yorgunluktaydı Glasman o resimde. Paket paket hazırladığım evrakların içine bu gülümseyişi özenle yerleştirdim. Vera ve çocuklar Glasman'ın boşluğuna sandığımdan da çabuk alıştılar. Yaşam ne güçlü, bunu anladığım an artık yavaş yavaş Vera'lara daha az gitmeye başladım. Belki varlığım onlara Glasman'ı olur olmaz anımsatır diye. 14. İlk sorgulama. Temmuz 1928 Moskova. Haziran ayının sonlarına doğruydu sanıyorum. Ya da Temmuz ayının ilk haftası. Çok çok Temmuz'un ortaları. Kesin anımsayamıyorum. Bir sabah komiserlikteki görevime geldiğimde çevremde bir tuhaflık olduğunu sezinlemekte güçlük çekmedim. İlk önce bunu vesveseme yordum. Yardımcılarımdan iki GPU görevlisinin beni beklemekte olduklarını öğrendim. Çevremdekilerin paniğini, çekinmesini görmek en büyük korkumdu. Yani böyle bir olay olduğu zaman çevremdekilerin yüzünü hiç görmemeyi yeğleyebileceğimi düşünüp durmuştum son zamanlarda. Ama iki yardımcım da böyle bir tutum içinde değillerdi. Yine de yüzlerindeki gerginliği görmemezliğe gelmek olanaksızdı. Benim odam oldukça genişti. Zaman zaman geniş tabanlı toplantılar düzenlendiğinden tümüyle bu odaya yerleşmiştim. Yardımcılarımdan birinin küçük odasını geçtikten sonra benim odama varılıyordu. Bazılarının yüzündeki kaygıyı görmezliğe gelerek odama girdim ve oturdum. Yandaki odada konuşmalardan iki görevlinin orada olduğunu anlamakta güçlük çekmedim. Az sonra iki GPU görevlisi masamın başındaydılar, sakin kişilerdi. Her ikisi de kimlik kartlarını uzatarak "Georgi Vasilievich" diye sordular. "Evet benim" dedim. Yardımcıma baktılar, başımla çıkmasını söyledim. Yardımcım çıkar çıkmaz da daha kıdemli olduğu belli olan ajan, "Yoldaş Georgi Vasilievich," dedi. "Ulagon Ravov yoldaşın selamlarını ve saygılarını getirdik size." Birden anımsayamadım ve "Ulagon Ravov yoldaş kim?" diye sordum. Kendisine belki birden anımsayamayacağınızı o da bize söyledi. Aslında kendisi gelmek istiyordu yoldaşın. De ki son derece önemli bir toplantıya katılması gerektiğinden buraya doğrudan kendisi gelip ziyaretinizde bulunmak olanağını bulamadı. Kendisine görünce tanıyacağınız kuşkusuz. Devrimci silah arkadaşlarınızdan biri. İç savaşın en civcivli, en bunalımlı günlerini birlikte yaşamışsınız. Ulagon Ravov yoldaş, bazı önemli konularda sizinle baş başa konuşmak gereğini duyuyor. Sizin yardımınıza gereksinme duyduğunu size iletmekle görevliyim. Öğleden sonra saat 3'te sizi merkezimizde bekliyor. Merkezimizde sözcüğünü vurgulayarak söyledi. Belki de bana öyle geldi. Bu kartı size vermekle görevliyiz yoldaş Georgi Vasilievich. Karta baktım. Büyük harflerle Ulagon Ravov yazılmış. Altında GPU büyük harflerinin altına son derece ince, güzel bir yazıyla "Gasudarstvennoye, Politiceskoye, Upravleniye" devlet politik örgütü yazılı. Gelen görevlilere bir süre baktım. Onlar da benim vereceğim yanıtı bekliyorlardı. Sordum. "Ulagon Ravov yoldaş kaçta bekliyor beni demiştiniz?" "Saat 3'te yoldaş Georgi Vasilievich," dediler. "O zamana dek Ulagon Ravov yoldaşın toplantısı bitmiş olacak. Saat 3'te şefinizin yanında olacağım." Görevliler başlarıyla selamlayıp çıktılar. Saat 3'te Ulagon Ravov'un odasındaydım. Beni bekliyordu. Kendini hazırlamıştı. Çok büyük bir dostluk gösterisiyle karşıladı beni. Onu tanımakta güçlük çektim. Benim yüz felcimin bıraktığından da kötü bir biçimde değişmişti Ulagon Ravov'un yüzü. Soyulmuş gibiydi. Sanki cerrah toplamış yaraların yeri yeni kurumuş gibiydi. Ama yüzünün kırmızılığından insan bu yara yerlerinin henüz geçmediği sanısına kapılıyordu. Tüm bu değişikliğe alabildiğine şişmanlamış, göbeği iyice dışarıya çıkmış bir adamın yapısı da eklendiğinden kendisini bana tanıtırken oldukça zorluk çektim anımsamakta. Anlatısına göre Sivyaz'da birlikte çalışmıştık. Benim nasıl özverili bir Bolşevik olduğumu iç savaş döneminde yakından görüp izleme olanağı bulmuştu. Bu yönümle bana derin bir saygı duyuyordu. Kendi kendime sonradan da düşündüm, hangi yönüm onda saygı uyandırmıyordu acaba? İç savaşı hep böylesine uğraşlarla ve özverili Bolşeviklerin doğaüstü, sanırım olağanüstü demek istiyordu, savaşımları sonucunda kazanmıştık. Bugünlere hiç kuşkusuz kolay gelinmemişti. Böyle derken Ulagon Ravov'un döner koltuğuna kendini rahat bir biçimde bıraktığını izledim. Daha sonra hoş olmayan bir dönem başladığını söyledi Ulagon Ravov. Bunu da şöyle betimledi. Öteden beri Menşeviklerle işbirliği yapmayı kendilerine bir amaç olarak belirlemiş olanlar, Lenin yoldaş öldükten sonra partiyi ele geçirmek için yoğun çabalar gösterdiler. Ama uyanık Bolşevik yoldaşlar bu oyuna düşmeyince bu kez partinin değerini umursamayarak ve onu küçük düşürerek kendi kişisel sultalarını kurmak için partiye karşı girişimlerde bulunmaktan çekinmediler. Bunları bana anlatmasına gerek olmadığını söyledi. Ben olayların içindeydim. Her iki tarafı da yakından tanıyıp görmüştüm. Olayların iç yüzünü bilerek ve görerek yaşamıştım bugüne değin. Ne ki Lenin yaşarken bile ona ters düşenler, Lenin öldükten sonra anti-Leninist, karşı devrimci, anti-Sovyetik girişimlerini bırakmış değillerdi. Gerçi bu zararlı öğeleri parti bünyesinden atmıştı ama bunlar yine de bir takım gizli ilişkilerle komplocu eylemlerini sürdürmeye çalışıyorlardı. Örneğin diyordu Ulagon Ravov, uluslararası komünist büroya bir takım düzmece belgeler gönderip işçi sınıfının dayanışma ve birliğini bozmaya amaçladıklarını biliyoruz. Dünya finans kapitaline karşı dayanışma içinde olan dünya komünistlerinin kendi aralarındaki dayanışma ve birliği bozmak için gerçekleştirilmeye çalışılan bu uğraşların da hepsini boşa çıkaracaklarına %100 güveniyordu Ulagon Ravov. Bunun için elbette kendilerinin de boş durmamaları, çalışmaları gerekiyordu. Şimdi Ulagon Ravov, Troçki'nin nasıl anti-Leninist bir tutum içinde olduğunu kanıtlayabilmek için bir dosya oluşturmuştu. Bu dosyanın bir bölümünde benim tanıklığıma gereksinimleri vardı. Benden gördüklerimi söylememden başka hiçbir şey istemiyorlardı. Aslında bunu bile istemekten dolayı canları sıkkındı ama görgü tanıklarının, herkesçe bilinen kişilikli yoldaşların zaman zaman işte böyle tanıklığına başvurmak zorunda kalıyorlardı. Benden tanıklığını istedikleri bölümün bir büyük önemi vardı. Sanırım bu sırada biri Blagon Ravov'un önüne bir dosya koydu ya da o arkasındaki kitaplıktan bir dosya çekti. Bir süre bu dosyayı karıştırdıktan sonra şöyle sürdürdü anlatısını. İç savaşı sanki Troçki kendisi kazanmış, kendisi olmasaymış ne Kızıl Ordu olurmuş ne de savaş kazanılabilirmiş gibi bir hava yaymakta büyük beceri göstermiş. Doğrusu bu tür boş eylemlerde Troçki ustalaşmış bir yeteneğe sahiptir dedi Blagon Ravov. İşte bu dosya Troçki'nin ikiyüzlülüğünü ortaya çıkaracakmış. Benim bu Rus devrimi tarihi adına gerçekten yana tanıklık edeceğime hiç kuşkuları yokmuş. Gerçi beni öteden beri karşıtçıların arasında onlarla birlikte görüyorlarmış. Ama ben onların birçoğunun yaptığı gibi devrimden sonra köşe başlarını tutan ötekiler gibi gelip Moskova'ya yerleşmemiş, gönüllü çalışma kamplarının Urallar bölgesinde yıllarca tam bir özveriyle çalışmışım. Tıpkı öteki ılımlı partililer gibi, tıpkı kendisi için hiçbir şey istemeye alışmamış öteki yoldaşlar gibi. Parti beni artık merkezde görevlendirmekle daha yararlı bir biçimde kullanabileceğini düşündüğü için salt bu nedenle kendim başvurmadan kendisi beni Moskova'ya getirmemiş miydi? Bunu kabul etmek gerekiyordu. Moskova'da karşıtçıların içinde görünüşümü şöyle yorumlamışlar. Karşı devrimcilerin hemen hemen hepsi Vasilyevich'in eski silah arkadaşlarıdır. Moskova'dan yıllarca uzak kaldığı için de başka dostlar edinememiştir. Bu nedenle ister istemez anti-Leninistlerin ortasına düşmüştür. Ama Georgi Vasilyevich Butov bir süre sonra gerçekleri anlayacak ve zamanla onlardan kopacaktır. Nitekim benim gerçekleri anladığımı belirleyen ipuçlarını da değerlendirmede geç kalmamışlar. Ben karşıtçılardan gözü dönmüş bazıları gibi parti aleyhine hemen hemen hiçbir yerde herhangi bir eylem gerçekleştirmemişim. Yalnızca ilişkilerim sürmüş o kadar. Partiye karşı işlenen suçla dostluklar arasındaki ilişkileri ölçebilecek kadar soğukkanlıymışlar. Bir aralık Blagon Ravov bizzat kendisi gelerek beni uyarmayı düşünmüş ama bakmış ki ben hiç de ötekileri gibi değilim, o zaman böyle anlamsız bir girişimde bulunmaktan caymış. Bana olan güvenleri karşıtçıların ortasında olmama karşın hiç değişmemiş. Bu nedenle beni geç de olsa şimdi parti adına kutlamaktan mutluluk duyuyormuş. Böyle söyledi Blagon Ravov, parti adına mutluluk duyduğunu söyledi. Ama şimdi sorun şuydu. Olay Sivyaz'da 27 komünistin kurşuna dizilmesiyle ilgiliydi. Geliştirdikleri araştırma sonucunda şu yargıya kesin bir biçimde varmışlardı. Sivyaz'da kurşuna dizilen bu 27 komünist militanın ortak özellikleri, Genç Komünistler Örgütü'nün en özverili, en gözüpek, en inanmış militanlarından oluşmuş olmasıydı. Troçki onları bir bir saptayarak kurşuna dizdirmişti. Bundaki amacı neydi Troçki'nin? Nedeni şuydu, bu gençler Troçki'nin Kızıl Ordu kurulurken kullandığı yöntemi beğenmiyorlar, bu yöntemi eleştiriyorlardı. Bu eleştiriler özellikle de Stalin yoldaşın merkez komitesinde yaptığı eleştiriye büyük bir benzerlik gösteriyordu. Troçki hepimizin bildiği gibi en gerici çarcı subayları ordu hiyerarşisinin başına getirmede hiçbir sakınca görmüyor, orduda Bolşeviklerin söz sahibi olmasını ilerideki bir takım hesapları için engelliyordu. Troçki'nin bu sağlıksız ve menşevik kökenli girişimini o sırada Stalin yoldaştan başka hiç kimse fırsat bulup da doğru dürüst değerlendirememişti. Herkesin işi başından aşkındı ama Stalin yoldaş bu girişimleri izliyordu. Kızıl Ordu ilk savaşını Sivyaz'da verecekti. Genç gönüllüler buraya geldiklerinde Stalin yoldaşın eleştirilerinin doğruluğunu kendi gözleriyle gördüler. Troçki işin başında bu eleştirileri susturmak ve eleştirenlerin gözünü korkutmak, partiden gerçekleri gizleyebilmek için işte bu 27 komünisti bir bir seçip kurşuna dizdirtmişti. Bu konuda bir dava açmayı düşünüyorlardı. Troçki'yi Moskova'ya getirtecekler, tüm dünya komünist kamuoyu önünde davanın delillerini bir bir açıklayacaklardı. Bu kanıtlar Troçki efsanesini yerle bir etmeye yetecek, onun ikiyüzlü politikasının niteliği böylece çok iyi açıklığa kavuşmuş olacaktı. Ben bu konuda tanıklığımla kilit yerdeydim. Bu 27 komünistin kurşuna dizilmelerine çok üzüldüğüm biliniyordu. Yüzfelcim işte oradan kalma bir armağandı bana ve yine çok iyi biliyorlardı ki babamın yargılanıp idama mahkum edilişine bile bunca üzülmemiştim. Samara'daki olayları da benim açımdan nasıl adım adım izlediklerini bilmemde de yarar vardı. Bunu söylerken Blagon Ravov'un gülümsemesi tüm yüzüne yayıldı. Nedenini bilmiyorum. Şimdi bu konudaki bir iki sağ tanığın gözlemleriyle bir gerçeği daha saptamışlardı. Ben bu militanların bir girişimini önlemiştim. İçlerinden özellikle hepsinin sözcüsü durumunda olan Genç Komünistler Örgütü'nün Petrograd Yerel İkinci Başkanı olan Mihailoviç Yoldaş, Troçki'nin Askeri Devrimci Mahkemesi'ne bir dilekçe vererek davanın yeni baştan görülmesi istemine öncülük etmişti. Bu arada devrimci askeri mahkeme üyelerinin hemen hemen hepsinin karşıtçı liderlerden oluştuğunu ve partiden atılanlardan olduklarını vurgulayarak bunun da Troçki'nin öteden beri nasıl bölücü bir işlev içinde olduğunu göstermesi bakımından bir kanıt olarak kullanılacağını söylemekte kusur etmedi Blagon Ravov. Mihailoviç ve arkadaşları davanın yeniden görülmesini isteyen ve kendilerini ölüme mahkum eden davaya politik nedenlerin karıştığı savını öne süren dilekçelerinin bir kopyasını kendi örgütlerine, öteki kopyasını da parti merkez komitesine göndermek eğilimindeydiler. Ama bu girişimi ben kişisel bir davranışımla önlemiştim. Bunu beni eleştirmek için öne sürüyor değillerdi. Benim kendilerini engellemedeki amacımın ne olduğunu kesin olarak biliyorlardı. Gerçek katıksız bir partilinin de o günkü koşullarda başka türlü davranmasına, eğer partisine karşı bir sorumluluk duyuyorsa zaten olanak yoktu. Bu nedenle beni böyle bir konuda suçlamak akıllarının köşesinden bile geçmiyordu. Verilmek istenen dilekçenin içeriğini saptadıklarından bunu böyle daha sağlıklı bir biçimde düşünmeye başlamışlardı. Verilmek istenen dilekçede dilekçeyi verenler tüm varsayımları bir yana iterek kendilerini kurşuna dizdirten asıl nedenin Stalin yoldaşın doğrultusunda Kızıl Ordu'nun kuruluş eleştirisini yaptıklarını açık açık söylüyorlardı. Partinin artık zaman yitirmeden kendi gördükleri gerçeklerle de bu soruna eğilmesi gerektiğini belirtiyordu. Blagon Ravov buraya kadar getirdiği anlatısında hiçbir yanlışlık yapmadığına, mantıksal örgüsünün kusursuz olduğuna kesin bir biçimde inanmış olarak arkasına yaslandı ve şunları söyledi. Şimdi düşününüz yoldaş Georgi Vasilyeviç, Kızıl Ordu düşmanla karşı karşıya ve ilk savaşını vermek üzere. O günleri çok iyi anımsıyoruz. Olayı kendi koşullarından soyutlayamayız. Bizim için en önemli olan gündemdeki görev neydi? Ne pahasına olursa olsun bizi kuşatan düşmanı bozguna uğratmak. Blagon Ravov buraya dek getirdiği tüm savlarını bir tümceyle noktaladıktan sonra özetlemeye çalıştığım görüşlerini zaman zaman dosyasına baka baka şöyle sürdürdü. Kendi iç sorunlarımıza eğilmenin zamanı değildi. Ertelemek zorunda olduğumuz düşüncelerimiz, görüşlerimiz vardı. Senin böyle bir dilekçeyi ne devrimci askeri mahkemeye, ne kendi örgütlerine, ne de parti genel merkezine göndertmemedeki üstelemeni idam mahkumları özveriyle anladılar. Dilekçelerini geri çektiler. Çünkü onlar tıpkı bizim gibi özverili komünistlerdi. Nedenini bilmiyorum. Blagon Ravov'un bizim sözcüğü üzerine birden başımı kaldırıp kendisine hayretle baktım. Bir daha da bakışımı kolay kolay başka yönlere çevirme olanağını bulamadım. Onlar partide çatlaklık var, Kızıl Ordu ortadan kaldırılacak gibi söylentilerin ne anlama gelebileceğini çok iyi biliyorlardı. Hem de birçok kişiden daha iyi, gözleri kendi bireysel tutkularıyla dönmüş olanlardan en az 100 kat daha iyi biliyorlardı, 1000 kat daha sorumluluk duygusu taşıyorlardı. Bu nedenlerle, evet, salt bu nedenlerle hiç seslerini çıkarmadan Kızıl Ordu'nun disiplinini sağlayabilmek ve onun yengisine katkıda bulunabilmek için Sivyaz'da kurşuna dizilmeyi yeğlediler. Dilekçelerini parçalayıp yırttılar ve enternasyonali söyleyerek küçük istasyonun gerisindeki tümsekte kurşuna dizildiler. Ama artık bu gerçekleri söylemenin zamanı geldi. parti ve özverili partililerin sırtından kendilerine bireysel iktidar yolları arayanların oynadıkları oyun, yüzlerindeki maske indirilerek kamuoyuna gösterilmelidir. Özellikle kendi ülkelerinde kendi devrimlerini gerçekleştirmek zorunda olanlar için bu deneyimlerin bilinmesinde alabildiğine yarar var. Sorun bir takım kişilerin kendileri için mitler yaratmanın ötesinde işçi sınıfının örgütlü savaşımıyla ve ancak onun partisinin denetimiyle başarı kazanılabileceğinin hiçbir yanılgıya düşmeden anlaşılabilmesi, bir siyaset olarak kavranabilmesindedir. Blagonravov'u gözümü kırpmadan dinliyordum. Birden sesi gittikçe boğuklaşarak silinmeye başladı. Bu yüzü kıvrım kıvrım sarkmış, çıbanları yeni kurumuş adamın yerini gittikçe gözümde belirginleşmeye başlayan bir teğmen almaya başladı. Ve işte o zaman birden tanıdım Blagonravov'u. Sivyaz'da Troçki'nin treninde askeri işlerden sorumlu kurulda çalışıyordu. Ve dosyasının yapraklarını çevire çevire anlatısını sürdüren bu adamın sesinin yerini Troçki'nin metalik sesi almaya başladı. Bana Blagonravov'u anlatıyordu. Daha doğrusu kimin şimdi nerede olduğunu vurgulamak için Troçki onu örneklemişti bize. Sivyaz'da durumun alabildiğine gergin olduğu bir zamanda sabah 3'e doğru odamda dolaşıp dururken askeri operasyonların yönetildiği kompartımandan tanıdık bir ses kulağıma çarptı. İçine düştüğü oyunu öylesine ileri götürecek ki sonunda kendisi de yitip gidecek. Ne ki onunla birlikte biz de yitip gideceğiz. İşte önceden duyuruyorum size. Kapının eşiğinde durdum. Genelkurmay'ın çok genç iki subayı bir masaya serili harita önünde benim tam karşıma düşüyorlardı. Konuşan onlara doğru sarkmış, masaya abanmış olduğundan sırtı bana dönüktü. Kuşkusuz kendisini dinleyenlerin yüzlerinde bir şeyler olmuş olmalı ki birden kapıya doğru hızla döndü. Blagonravov'tu bu. Çar ordusunun Bolşevik teğmeni. Yüzünde korku ve utanç, ikisi de donup kaldılar. Komiserlikle yükümlü bir kişi olarak görevi savaş uzmanlarının, subayların savaş istencini ayakta tutabilmek için elinden geleni yapmaktı. Bunun yerine o, hem de durumun alabildiğine bunalımlı bir zamanında görevlileri bana karşı kışkırtıyordu ve ben savaştan kaçmalarını öğütlerken onu suçüstü yakalıyordum. Ne gözlerime ne de kulaklarıma inanabiliyorum. Blagonravov, 1917 olayları sırasında dövüşken bir devrimci olarak belirmişti. Hükümet darbesi sırasında Petropavlovskaya Kalesi'nde komiser olmuştu. Yunkerlerin başkaldırısını etkisizleştirebilmek için göreve koşmuştu. Smolny'deyken sorumluluğu ağır özel görevleri güvenerek vermiştim ona. Bu görevleri başarıyla yerine getirmişti. Lenin'le konuşurken şaka yollu, "Böyle bir teğmen," dedim, "günün birinde belki Napolyon olur. Adı da yeterince bu çağrışımı yapıyor zaten." Blagonravov, üç aşağı beş yukarı Bonapart'la aynı anlama geliyor. Blagonravov, iyi huylu, iyi ahlaklı kimse anlamına geliyor. Lenin önce hiç beklemediği bu kıyaslamaya güldü. Sonra biraz düşündü ve elmacık kemikleri öne doğru çıkık, son derece ciddi ve hemen hemen beni azarlarmış gibi bir ses tonuyla, "Peki ama," dedi, "Bonapartlar hesabımızı görüversinler diye mi?" Yarı şaka, "Eh," dedim, "Tanrı kısmet ederse." Dikkatsizliği yüzünden Muravyev'in ihaneti Doğu cephesinde patladığında bu cepheye gönderdiğim Blagonravov, işte bu Blagonravov'tu. Kremlin'de Lenin'in kabul salonunda yerine getirilmesi kaçınılmaz görevleri kendisine anlatıyordum. Somurtarak bana, "Tüm sorun devrimin yükselme çizgisinin artık düşme göstermeye başlamasında," diye yanıtta bulunmuştu. 1918'in ortalarındaydık. Öfkeyle, "Kendinizi bu kadar çabuk harcamanız olası mı?" diye sordum. Blagonravov kendisini toparladı. Sesinin tonunu değiştirdi. Kendisinden istenen her şeyi yerine getireceğine söz verdi. Rahatladım. Ve işte şimdi son derece bunalımlı dakikalarımızda onu gerçek bir ihanetin üzerindeyken yakalıyordum. Subayların yanında tartışmamak için birlikte koridora çıktık. Blagonravov kül gibi solgun, titriye titriye elini kasketinin siperliğine götürerek "Mahkemeye vermeyin beni," diye umutsuz bir tonla kekeledi. "Hak edeceğim, göreceksiniz. En ileri siperlere bir er gibi gönderin beni." kendisi için varsaydıklarımın hiçbir değeri yoktu demek. Napolyon'a aday gösterdiğim kişi ezik, yılgın adamın biriydi. Devrim, kişileri ve karakterleri yutan doymak bilmez açgözlü bir devdir. En yüreklileri, en gözü pekleri kendi ölümlerine iter ve daha az dayanıklıları da kendisi yiyip bitirir. Bugün Blagon Ravov, GPU'nun bir üyesidir. Yani rejimin kolonlarından birinin önde gelen üyesi. Ta Siviyaz'dan zorunluydu o, sürekli devrim tezine karşı duyulan kine dalıp gitmeye. Troçki'nin metalik sesiyle Blagon Ravov'un yorgun boğuk sesleri birbirine karıştığı bir sırada birinin ötekini silip ötekinin onun üstüne çıkmaya başladığını duyarladığımda odada benden başka birinin daha bulunduğunu anladım. Blagon Ravov'un odası genişti. Benim hizamdaki koltukta oturan kişinin benden önce mi yoksa arada mı gelip oturduğunu göremeyişime şaşırdım. Kendisini yakından görebilmek için başımı çevirdiğimde Alexei'yi gördüm. Bana hiç aldırmadan Blagon Ravov'u dinliyordu. Siviyaz da kurşuna dizilmeden önceki giysileri içindeydi. İç savaşın halk komiseri giysilerini gördüğüm için mi yoksa hiç beklemediğim bir zamanda kendisiyle böyle karşılaştığımdan mı neden bilmiyorum, yüreğimin vuruşlarını Blagon Ravov'un duymasından kaygılandım. Birden Alexei diye bağırmak için doğrulduğumda onun başını çevirip bana baktığını gördüm. Olduğum yerde dondum kaldım. Koyu lacivert gözlerinde bakış yoktu sanki. Büyük bir oyuk varmış gibiydi. Biliyorum Alexei'nin bakışları koyu bir geceye benzerdi ve de lacivertti. Görmemekle birlikte bu bakışlar Blagon Ravov'a yönelince tüm canlılığını yeniden kazanıyordu. Bunu kesin bir biçimde duyarlıyordum. Blagon Ravov artık sözlerinin sonuna gelmişti. Davranışlarındaki gevşemeden çıkarıyordum bunu. Beni kapıya dek uğurladı. Kapıda şunları söyledi. Georgi Vasilievich, tüm bunlara karşın yine de zor bir şey istediğimizi biliyoruz. Ne ki ben sizin nice zorlukları parti ve ülkemiz adına sırtladığınızı yakından izleyen biriyim. Başımı sallayıp ayrıldım. Yalnız omzundan kaydırdığım bakışlarımla Alexei'nin nerede olduğunu görmeye çalışıyordum. Alexei içeride yoktu. Birkaç kez içeriye bakışımdan Blagon Ravov da kuşkulanmış olmalı ki başını çevirip o da içeriye bakma zorunluluğunu duydu. Bana bir soru yöneltmesini engellemek için kapıda kendisinden hızla ayrıldım. Doğru eve yöneldim. Birden unuttuğum her şey en ufak ayrıntılarıyla kafamda kendi oluşumları içinde hızla yaşamaya başladılar. Alexei anne babasına verilmek üzere bana bir mektup bırakmıştı. Annesine benim götürmemi istemişti. Ama ben belki hemen olanak bulamam diye Alexei kurşuna dizildikten bir ya da iki gün sonra mektubu postalamıştım. Alexei mektubunu okumamı istemişti benden. O nedenle açmış, okumuş, bir kopyasını kendi el yazımla yazmış, belgelerim arasına koymuş ama bu arada bir büyük unutkanlıkla kötü bir yanılgıya düşmüştüm. Alexei'nin mektubunu kendi zarfına koyduğum için anne babasının adreslerini almayı unutmuştum. Şimdi ben de yalnızca kala kala Alexei'nin benim kendi el yazımla kurşuna dizilmeden önce yazdığı mektubun bir kopyası vardı. Bu mektubu bulmak için çalışma odama hızla girdim ve kapıyı üzerime kilitleyerek paketleri bir bir açmaya, öfkeyle dağıtmaya başladım. Odam bir anda sağa sola atılmış kitaplar, evraklar içinde darmadağın bir görünüme büründü. Aklıma birden Troçki'nin çalışma odasındaki eşyaları hoyratça sağa sola atan görevliler geldi. Ama onları fazla düşünmeye fırsatım olmadan, Alexei'nin kurşuna dizilmeden birkaç saat önce yazdığı mektup sonunda elime geçti. 15. Alexei'nin mektubu. Sevgili anne, baba ve kardeşlerim. Ben Alexei, oğlunuz Alexei Alexievich. Yazımdan ve imzamdan da bu satırları benim yazdığımı anlayarak güvenebilirsiniz. Sizi bir daha hiç göremeyeceğim için üzgünüm. Bu satırları size Siviyaz'dan yazıyorum. Siviyaz'ın nerede olduğunu bilmezsiniz bile. Bu mektubu okuyup bitirdikten sonra belki bu küçük istasyonun yerini bulmaya çalışırsınız. Siviyaz küçük, küçücük bir istasyon baba. Kazan önlerinde. Kazan'dan çok uzakta değil. Kazan 70 kilometre ötede hemen. Moskova yolu üstünde. Ben burada sanırım birkaç saate kadar kurşuna dizilerek öleceğim. Size bunu yazmak çok zor. Yanımda olmanızı, her şeyi bir bir anlatmayı çok isterdim. Yalnız ben değilim kurşuna dizilen. 27 yoldaşımla birlikte. Ben de işte. Bunun böyle olmasını istemezdim. Kimse istemezdi kuşkusuz. Ne ben, ne siz, ne de bu kararı veren devrimci askeri mahkeme. Kafanızı daha fazla karıştırmamak için olaya kısaca değineyim. Bizi, yani beni ve 27 yoldaşımızı kurşuna dizenler, kazan önlerindeki Savinkov'un gerici güçleri değil baba. Bizi bizimkiler kurşuna dizecek. Nedeni şu, ben ve arkadaşlarım Troçki'nin yönergesine ters bir davranışla düşman karşısında bulunduğumuz yerleri terk ettik. Bunun cezasının ölüm olduğu bize daha önce bildirilmişti. Erler için değil ama halk komiserliği sorumluluğunu kendi istemleriyle üstlenenler için. Ben de tıpkı 27 yoldaşım gibi kendi istemimle halk komiserliği sorumluluğunu üstlenmiştim. Baba, anladığın gibi düşmanın karşısında kaçtık. Ama şimdi senin anlamanı istediğim bir şey daha var. Kaçtığımı gizlemeyecek kadar sana her şeyi apaçık yazan oğluna bu konuda da inanmalısın. Baba, kaçtım ama devrime ihanet etmedim. Sana her zaman doğruyu söylediğimi bilirsin. Ben Putilov fabrikasının işçisine hep yalın ve gerçek yaşamış babama yalan söyleyemem. Kaçmak devrime ihanet anlamına gelmiyor baba. Bu karmaşık gibi görünen sorunu, bu mektubu size getirecek olan Georgi Vasilievich Butov yoldaş ayrıntılarıyla açıklayacaktır. Kusurluyuz ama hain ve çıkarcı değiliz. Baba, devrime karşı en küçük bir kusurun işlenmemesini belirlemek, bunu örneklemek için burada, Sivyaz'da kurşuna dizileceğiz. Tıpkı bir görev gibi, emirlerin dinlenmesi gerektiğini, yoksa sonucun bizim uğradığımız sonuçtan farklı olmayacağını herkesin kafasına kazımak için. İlk uygulama işte bizde gerçekleştiriliyor. Baba, oturma odamızdaki fotoğrafımı bu nedenle indirmeyin. Benden utanmayın. Sorunu sen iyi kavrarsan, anneme de, kardeşlerime de, öteki yoldaşlara da inançla anlatabilirsin. Anne, yaşamayı ve seninle birlikte olmayı çok isterdim. Ama bana üzülmeyeceğine söz ver. Kardeşlerimin benim ölümümden sonra senin şefkatine, sevgine daha çok gereksinimleri olacağını unutma. Anne, yasımı tut. Ama kendini yasında kapıp koyuverme. Seni düşünerek öleceğim. Bana nasıl titrediğini anımsayarak. Anne, bir fırsatınız olursa Sivyaz'a gelin. Gömüldüğümüz yerleri size gösterirler. Kulağımıza gelen haberlere göre istasyon binasının hemen gerisinde 150-300 metre yürüdükten sonra tırmanılan dar patika yolun bulunduğu tepecikte olacakmış bu iş. Kimseye sormadan da bulabilirsiniz. Seni sanki öldükten sonra yanımda, başucumda görüyorum anne. Anne, sana sarılıp öyle ölebilseydim. 8 aydır göremiyorum seni. Burnumda tütüyorsun. Yasımı tut ama kendini de kardeşlerimi de kapkara yaslar içine gömme. Beni hiç unutmayacağını biliyorum. Anne, savaştan sonrası çok güzel olacak. Savaşı kazanacağız. Bak neden? Biz böyle ölürken sonuçta savaşı kesin kazanmamız kaçınılmaz. Savaştan sonraki özgür, kıvançlı günlerde oğlunun da bu günlere çıkmada katkısı olduğunu düşünerek herkesle birlikte sen de sevinebilirsin. Herkesin coşkusuna sen de, kazan önlerinde ölen beni düşünerek coşkuyla katılabilirsin. İstasyonun küçük odasındayız şimdi. Herkes en yakınlarına mektup yazıyor, göndereceklerini paketliyor. Bunun için bize birer torba dağıttılar. Birbirleriyle kucaklaşanlar var. Kimisi nedense çok kısa yazıyor. Bense hep yazmak istiyorum. Yazacak, söylenecek, bunca şey varken ölmek can sıkıcı. Kardeşlerimi benim için kucakla. Onlara karşı sakın öfkeli olma anne. Troçki'nin devrimci sekreteryasının önemli bir görevinde bulunan Georgi Vasilievich Butov, beni hiç ama hiç yalnız bırakmıyor. Onunla ben daha çok gençken bir işçi barakasında tanışmıştık. Bizim niçin kurşuna dizildiğimizin en yakın tanığı Georgi Vasilievich. Pravda'da zamanı geldiğinde bizim için bir dizi yazı yazacak. Georgi Vasilievich Butov bana söz verdi. Hepimizin arasında. Anne, baba, Pravda'da çıkacak yazı dizisini kesin. Oturma odamdaki fotoğrafımın altındaki sehpaya koyun onları. Nedenini pek bilmiyorum ama öyle istiyorum. Yazacak daha çok şey bulamıyorum. Yazacağım her şey acınızı artırır diye korkuyorum. Çıkarcı ve hain olarak ölmediğime inanın. Bu nedenle kurşuna dizilmediğimize inanın. Devrime karşı titizliği ve kusursuzluğu simgeleyebilmek için ölüyoruz. Bu 27 yoldaşın ölümünden sonra artık hiç kimse devrime karşı kusurlu olmayacaktır. Bize sorumludurlar onlar. Bize, hepimize. Anılarımız onlara, en büyüğünden en küçüğüne dek bize karşı sorumlu olduklarını anımsatıp duracaktır. Anılarımız onların yakasını bırakmayacaktır anne. Zaten bolşeviklik de bu değil mi? Bizi yoldaşlarımız kurşuna dizecek. Bu gerçek. Ama hepimiz hain beyazlar gibi kahrolsun bolşevikler diye bağırmayacağız. Yaşasın bolşevikler, yaşasın dünya proletaryasının ilk devleti diye bağırarak öleceğiz. Karar aldık. Kurşuna dizilirken hep birlikte enternasyonali söyleyeceğiz. Kendi yoldaşlarımızın karşısında ve onlar bize devrimci duyguların en dostçasıyla, en sıcağıyla bakacaklar ölürken. Sanırım artık yazmamalıyım. Hepinizi kucaklıyorum anne, baba ve kardeşlerim. Hepinizi, beni tanıyan tüm herkesi de beni unutmayın. Söylediklerimi yapın. Anımsarken utanmayın benden. Baba, öykümü arkadaşlarına anlat. Onlarla Georgi Vasilievich'i tanıştır. Bunu çok istiyorum. Benden söz edeceğinizi düşünmek gözlerimi sevinçle yaşartıyor. Allah'a ısmarladık. Oğlunuz Alexey Alexievich. Sivyaz önünde örnek olsunlar diye 27 halk komiseri yoldaşıyla birlikte kendi yoldaşlarınca kurşuna dizildi. 16. kaset 2. yüzün sonu.